Ayrım 30, Pekin'den gelen adam Henning Mankell, sayfa 351. Yanbağ konuşmasının iki kelimenin ağırlığının hissedildiği bölümüne ulaşmıştı. Birincisi tehlike, diğeri ihtiyaçtı. En büyük tehlike hayat standartlarındaki farklılıklardan geliyordu. Kıyı şehirlerinde yaşayanlar daha iyi hayatlara kavuşurken, kırsal kesimlerde yaşayan köylülerin hayatlarında hiçbir şey değişmemişti. Tarımla güçlükle ayakta duruyorlardı. Yapabilecekleri tek şey iş bulma umuduyla şehirlere göç etmekti. Yetkililer bu seçimi cesaretlendiriyordu. Özellikle batıya satılacak malların, oyuncakların ve giysilerin üretildiği sanayi bölgelerinde sürekli yeni işçilere ihtiyaç vardı. Ama bu endüstriyel şehirler göçle baş edememeye başladığında ne olacaktı? Yoksulluk dışında kaybedecek hiçbir şeyleri olmayan yüz milyonlarca insanın isyan etmesini ne engelleyecekti? Mao isyan her zaman doğrudur derdi. Öyleyse 20 yıl önce ne kadar yoksulsalar, hala o kadar yoksul olan bu insanların isyanı neden yanlış olsundu? Yanbağ konuşmasını dinleyenlerin pek çoğunun zamanlarını bu sorunu düşünerek geçirdiklerini biliyordu. Aşırıya kaçmak olarak nitelenebilecek bir çözüme dair planlar olduğunu duymuştu. Kimse bu konuları konuşmasa da herkes Çin Komünist Partisi'nin nasıl düşündüğünü bilirdi. 1989'da Tiananmen Meydanı'nda yaşananlar bu planın varlığının delili olarak görülüyordu. Parti hiçbir zaman kargaşa çıkmasına mahal vermezdi. İş o noktaya varır ve başka hiçbir çözüm bulunamazsa orduya başvurulurdu. Çarpışmanın ne kadar korkunç olacağının bir önemi yoktu. Askerler gerekirse 10 ya da 50 milyon insanla bile savaşırdı. Parti vatandaşlarının ve ülkenin kontrolünü kaybetmeyecekti. Aslında kendimize sormamız gereken soru son derece basit dedi Yanbağ dinleyicilerine. Başka bir çözüm var mı? Yanıtı kendi verdi. Evet. Ama bunu yapmak için kapsamlı stratejiler takip edilmesi gerekecekti. Ama hanımlar ve beyler diye devam etti Yanbağ. Tamamen farklı şeylerle ilgiliymiş gibi görünseler de bu yöndeki hazırlıklar çoktan başladı. Şimdiye kadar sadece Çin'den, tarihinden ve bugününden bahsetmişti. Konuşmasının üçüncü saati yaklaşırken Çin'i bırakıp Afrika'nın durumunu anlatmaya geçti. Şimdi hep birlikte bambaşka bir kıtaya seyahat edelim dedi Yanba. Afrika'ya. Geçtiğimiz yıllarda ham madde ve petrol ihtiyacımızı karşılayabilmek için pek çok Afrika ülkesiyle sağlam ilişkiler kurduk. Borç vermek ve hediyeler konusunda cömert davrandık ama bu ülkelerin iç işlerine karışmamaya özen gösterdik. Tarafsızlığımızı koruduk, biz herkesle iş yaparız. Yani ticaret yaptığımız ülkenin Zimbabwe veya Malawi, Sudan veya Angola olması bizim için bir şey ifade etmez. Nasıl ki yabancıların iç işlerimize ve hukuk sistemimize karışmalarına itiraz ediyorsak, bu ülkelerin de bağımsız olduklarını ve nasıl yönetilmeleri gerektiği konusunda herhangi bir talepte bulunamayacağımızı kabul ediyoruz. Bu yaklaşımımız yüzünden çok eleştirildik. Ama bu eleştirilerin altında Amerika'nın ve Rusya'nın, Çin'in uzun zamandır hayal ettikleri gibi sadece kendisiyle ilgilenen bir toplum olmadığını, keşfetmelerinden doğan kıskançlıkla korkunun yattığını bildiğimiz için endişelenmedik. Batılı halklar Afrika'daki ülkelerin neden bizimle iş yapmayı tercih ettiğini anlamıyor. Oysa nedeni açık. Çin hiçbir zaman bu ülkelere baskı uygulamadı, onları sömürgeleştirmeyi denemedi. Tam aksine 1950'lerde özgürlük mücadeleleri başladığında onları destekledik. Afrika'daki dostlarımız IMF veya Dünya Bankası kredi başvurularını reddettiğine bizden yardım istiyor. Biz de tereddüt etmeden onlara yardım eli uzatıyoruz. Bunu yaparken vicdanımız temiz çünkü biz de yoksul bir ülkeyiz. Hala 3. dünya ülkelerinden biriyiz. Bu ülkelerle yaptığımız işbirliği her iki tarafın da lehine sonuçlar doğuruyor ve uzun vadede konuşmamın önceki bölümünde bahsettiğim tehdidin çözümünü de bu ilişkilerde bulabiliriz. Pek çoğunuzun bu sözlerimi tarihsel bir paradoks olarak değerlendirebileceğini biliyorum. Bazen ben bile benzer korkulara kapılıyorum. Hepimizin tedirginliklerini yatıştırmak amacıyla sizlere 50 yıl önce bu ülkelerin ne durumda olduğunu hatırlatmama izin verin. O günlerde Afrika, Batı emperyalizminin ezdiği, acı çeken sömürgelerden oluşuyordu. Bu insanlarla omuz omuza savaştık, bağımsızlık hareketlerine doğru öğütler verip silah temin ederek destekledik. Mao ve kuşağının iyi örgütlenmiş bir gerilla hareketinin kendisinden güçlü bir düşmanı yenebileceğine inanması boşuna değildir. Binlerce karınca bir fili ayaklarını ısırarak yere devirebilir. Desteğimiz ülkelerin birbiri ardına bağımsızlıklarına kavuşmalarını sağladı. Emperyalizmin kuyruğunu kıstırıp kaçtığını gördük. Yoldaş Nelson Mandela'nın özgür kalmasını ve yıllarını geçirdiği hapishaneden çıkması, sömürgecilik kisvesi altında saklanan Batı emperyalizmine indirilen son darbeydi. Afrika'nın bağımsızlığına kavuşması, dünyada özgürlüğün ve adaletin sonunda zafer kazanacağına inancımızı güçlendirdi. Şimdi çoğu verimli olan geniş toprak parçalarının boşa gittiğini görüyoruz. Kara kıtanın nüfusu bizimkinin aksine yok denecek kadar az ve bu durumun dengemizi tehdit eden iç koşulları değiştirebilmemiz için kısmen de olsa bir çözüm sunduğunu görmeliyiz. Yanba mikrofonun yanındaki bardaktan bir yudum su içtikten sonra konuşmayı sürdürdü. Artık sadece dinleyiciler arasında değil, Komünist Parti ve Politbüro içinde de hararetli tartışmalara yol açacağını bildiği kısma geliyordu. "Ne yaptığımızın farkında olmamız önemli," dedi Yanba. "Ama ne yapmadığımızın da farkında olmalıyız. Size ve Afrikalılara teklif ettiğimiz şey yeni bir sömürgeleştirme dalgası değil, işgalci değil, dost olarak gideceğiz. Sömürgeleştirme ile gelen hataları tekrarlamaya niyetimiz yok. Atalarımızın çoğu 19. yüzyılda Amerika'da köleler gibi yaşadığı için sindirilmenin ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Bizler de Avrupa'nın sömürgeci anlayışının kurbanı olduk. Eylemlerimizle geçmişte yaşananlar arasında yüzeysel benzerlikler olsa da Afrika kıtasını ikinci bir kez sömürgeleştirmeyeceğiz. Amacımız o insanlara yardımcı olarak kendi sorunumuzu çözmek. Kimsenin yaşamadığı topraklarda, Afrika nehirlerinin aktığı verimli vadilerde tarım yapacak, kendilerini bekleyen mücadelelerden korkmayacak milyonlarca köylümüzü oraya taşıyacağız. Bu topraklarda yaşayanlardan kurtulmak gibi bir niyetimiz yok. Yaptığımız iş boşluğu doldurmaktan ibaret ve yaşanacak gelişmeler herkesin çıkarına olacak. Afrika'da özellikle güney ve güneydoğusunda halkımızın ülkemizin yoksul kesimlerinden insanların yaşayabileceği uçsuz bucaksız topraklar var. Afrika'yı verimli bir yere dönüştürerek bizi bekleyen tehdidi ortadan kaldıracağız. Bu düşüncenin ciddi bir muhalefetle karşılaşacağının bilincindeyiz. Dünyanın geneli bağımsızlık hareketlerinin destekçisi olan Çin'in sömürgeci bir ülkeye dönüştüğünü iddia edecek. Parti içinde de direnişle karşılaşacağımızı biliyoruz. Bu konuşmayı yapmamın nedeni muhalif sesleri en aza indirmek. Ülkemizi yöneten kişilerden farklı sesler yükselebilir. Sizi bugün buraya toplamamızın nedeni bahsettiğim yöntemler kullanılarak ülkemizin refahını tehdit eden sorunların büyük ölçüde çözülebileceğini kavramanızı sağlamak. Yeni düşünme biçimleri her zaman itirazları da beraberinde getirir. Kimse bunu Mao'dan ve Deng'den iyi bilemez. Onlar hiçbir zaman yeni fikirlerden korkmadılar ve her zaman birlik ve beraberlik içinde yoksul insanlara daha iyi bir hayat sunmanın yollarını aradılar. Yanba Çin'in yakın gelecekteki iç ve dış politikalarını açıklamaya 1 saat 40 dakika daha devam etti. Konuşmasını tamamladığında yorgunluktan ölmek üzereydi ve bacakları titriyordu. Ama salonu kaplayan alkışlar inanılmazdı. İçerisi yeniden sessizleşip ışıklar yandığında saatine baktı ve alkışların 19 dakika sürdüğünü gördü. Üzerine düşen görevi tamamlamıştı. Kürsüyü geldiği gibi çabucak terk etti ve hızlı adımlarla dışarıda kendisini bekleyen arabaya gitti. Üniversiteye dönerken nutkunun ardından yapılacak tartışmaları hayal etmeye çalıştı. Yoksa delegeler de hemen dağılmış mıydı? Hepsi önlerindeki birkaç yılın getireceği büyük gelişmelere hazırlanmak üzere alelacele kendi kabuğuna mı çekilmişti? Yanba yanıtı bilmiyordu ama kürsüden indiğinden beri içinde büyük bir boşluk hissi vardı. görevini tamamlamıştı. Tarihçiler gelecekte izleri 2006'ya kadar sürülebilen devrim niteliğindeki olaylardan bahsederlerken onun adını anmayacaklardı. Kimse onun rolünü bilmeyecekti. Elbette Sarı İmparator'da önemli bir toplantı yapıldığına dair efsaneler olacaktı. Ama detayları kimse hiçbir zaman öğrenemeyecekti. Toplantıya katılanlara kesin talimatlar verilmişti. Not almalarına bile izin yoktu. Yanbağ ofisine döndüğünde kapıyı kapadı. Konuşma metnini kağıt öğütme makinesinden geçirdi ve çöp tenekesini üniversitenin bodrumundaki kazan dairesine indirdi. Görevli onun için kazanın kapağını açtı. Kağıt parçalarını alevlerin arasına atıp küle dönüşmelerini bekledi. Ve her şey orada noktalandı. Gününün kalanını DNA araştırmalarının öneminden bahseden bir makale üstünde çalışmakla geçirdi. Saat 6'da ofisinden ayrıldı. Yaptığı çalışma için verilen ödüllerden biri olan yeni Japon malı arabaya bakmak bile içini hoş bir heyecanla dolduruyordu. Eve doğru yola çıktı. Kış daha uzun süre devam edecekti. Yanbağ baharın özlemini duyuyordu. Aynı akşam Yavru sahip olduğu gökdelenin en üst katındaki ofisinin geniş pencerelerinin önünde durmuş, sabah dinlediği konuşmayı düşünüyordu. Ama zihnini asıl meşgul eden konuşmanın içeriği değildi. Bir süredir ülkeyi bekleyen büyük sorunlar karşısında partinin ne tür önlemler almayı planladığının bilincindeydi. Onu şaşırtan ablası Hong Xiu'yu da orada görmek olmuştu. Toplantıya davet edilmiş olmasını ilginç buluyordu. Komünist Parti'nin en değer verilen danışmanlarından olduğunu bilse de ablasını bu kadar üst düzey bir toplantıda görmeyi beklemiyordu. Onu orada görmekten hoşlanmamıştı. Zihninde Hong Xiu'nun eski kafalı bir komünist olduğundan ve ülkenin politik stratejisini Afrika'nın utanç verici bir şekilde yeniden sömürgeleştirilmesi olarak göreceğinden en ufak bir şüphe yoktu. Kendisi ise yeni politikaların en ateşli destekçilerindendi ve ablasıyla tartışmayı sabırsızlıkla beklediği söylenemezdi. Öyle bir çatışma şimdiki pozisyonunu tehdit edebilecek sorunlar yaratabilirdi. Parti liderlerinin ve ülkeyi yönetenlerin onaylamadıkları bir şey varsa o da aynı aileden gelen önemli pozisyonlardaki kişilerin birbirlerine ters düşmeleriydi. Kimse Mao ve karısı Jiangxing arasındaki kutuplaşmayı unutmamıştı. San'ın günlüğü Yaru'nun masasında duruyordu. Boş beyaz sayfaları hala doldurmamıştı. Ama Liu Xin'in görevinden döndüğünü ve yakında yüz yüze görüşmek üzere ofise gelip rapor vereceğini biliyordu. Duvardaki termometre sıcaklığın düştüğünü gösteriyordu. Yaru gülümseyip ablası ve soğuk havayla ilgili düşünceleri zihninden uzaklaştırdı. Onlar yerine yakında soğukları geride bırakıp politikacılardan ve iş adamlarından oluşan bir heyetin parçası olarak Güney ve Doğu Afrika'daki 4 ülkeye yapacağı ziyarete odaklandı. Daha önce Afrika'ya hiç gitmemişti ama şimdi kara kıta Çin'in gelişiminde önemli bir rol oynamaya başlamışken belki uzun vadede Çin'in bir parçası bile olabilirdi. Bizzat oraya gitmek ve sağlam iş bağlantıları kurmak büyük önem taşıyordu. Sonraki haftalar bol seyahat ve bir sürü toplantı içeren yoğun bir çalışma ortamı içinde geçecekti. Ama Pekin'e dönmeden önce heyetten birkaç günlüğüne ayrılmaya kararlıydı. Çöllerde dolaşıp bir leopar görebilmeyi umuyordu. Pekin ayaklarının altına serilmişti. Leoparlarla ilgili bildiği bir şey varsa o da sık sık düşmanlarını yukarıdan görebilecekleri bir tepede durmayı tercih ettikleriydi. Burası da benim tepem diye düşündü. Zirvem. Buradan baktığım sürece hiçbir şey gözümden kaçamaz. 27. Kısım. Pekin'deki yüksek mahkeme 7 Mart 2006 sabahı iş adamı Chen Huya'nın ölüm cezasını onayladı. Önceki yıl zaten ölüm cezasına çarptırılmıştı. 12 ayını milyonlarca yuanlık rüşvet yüzünden ne kadar pişman olduğunu söyleyerek geçirmiş olsa da mahkeme adamın cezasını ömür boyu hapse çevirmedi. Komünist Parti ile sıkı ilişkiler içerisinde olan yozlaşmış iş adamlarına tepki büyüktü ve parti rüşvet yoluyla servet elde eden insanların kalbine ölüm korkusu salmanın hayata önem taşıdığını kavramıştı. Chen Wuyan cezası kesinleştiğinde 59 yaşındaydı. Yoksul biri olarak hayata başlamış olsa da domuz ürünleri endüstrisinde uzmanlaşmış bir mezbahalar zincirinin yöneticiliğine yükselmişti. Önce tedarikçilere rüşvet vermiş, sonra kendi de rüşvet almaya başlamıştı. Önceleri 1990'ların başlarında temkinli davranıyor ve sadece ufak miktarları kabul ediyordu. Koşullarının el vereceğinin üstünde bir hayat sürmemeye özen gösteriyordu. Ama 1990'ların sonlarına doğru diğer meslektaşlarının da rüşvet aldığını keşfettiğinde dikkatsizleşmiş ve daha büyük rüşvetler istemeye başlamıştı. Artık şatafatlı hayat tarzını gizlemeye çalışmıyordu. Başkalarını korkutmak için günah keçisine çevrileceği aklının ucundan bile geçmezdi. Mahkemeye son çıkarılışına dek ölüm cezasının hapis cezasına dönüştürüleceğine ve iyi halden çabuk serbest bırakılacağına emindi. Yargıç kararı okuyup idamın 48 saat içinde gerçekleştirileceğini söylediğinde serseme döndü. Mahkeme salonundaki kimse adamın gözlerinin içine bakamıyordu. Polis tarafından götürülürken itiraz etmeye çalıştı. Ama artık çok geçti. Kimse ona kulak vermedi. Hemen ölüm cezasına çarptırılmış mahkumların sürekli gözlem altında tutuldukları hapishaneye nakledildi. Diğerleriyle birlikte dışarı çıkarılıp yere diz çöktürülene ve ensesine bir kurşun sıkılana dek orada tutulacaktı. Normal koşullar altında cinayet, tecavüz, hırsızlık veya benzeri suçlar yüzünden ölüm cezasına çarptırılanlar mahkemeden çıkınca doğrudan idam edilecekleri yere götürülürdü. Çin toplumu 1990'ların ortalarına dek ölüm cezasını desteklediğini göstermekten çekinmezdi. Mahkumlar arkası açık kamyonlarda taşınır, infazlar kalabalığın gözü önünde gerçekleştirilirdi. Herkes heyecan içinde mahkumun hayatının son anda bağışlanıp bağışlanmayacağını görmeyi beklerdi. Yine de yanlış anlaşılmasın, infazları izlemek için toplanan kalabalıklar hiçbir zaman merhametten yana değildi. Bu düzen son yıllarda değişmişti. İnfazlar artık daha üstü örtülü bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Devlet gazetecilerin veya fotoğrafçıların idamları belgelemelerine izin vermiyordu. İdamlar ancak gerçekleştikten sonra gazetelerde yer buluyordu. Politikacılar verilen tepkiyi ikiyüzlü bir öfke olarak değerlendirse de halkı kışkırtmamak için idamların duyurulmasından vazgeçilmişti. Çinli yetkililer dışında hiç kimse tam olarak kaç kişinin ölüm cezasına çarptırıldığını bilmiyordu. Halkın sadece Chen Wuyan gibi suçlulardan haberdar olmasına izin vardı. Arada bir onun gibiler kurban edilerek üst kademelerdeki devlet görevlilerinin ve iş adamlarının kulağı çekilmiş oluyor, böylece halkın öfkesi yatıştırılıyordu. 33. Ayrımın sonu. Sayfa 360.